Ayrım 27.
1949'da İmam Hatip kursları biçiminde başlayan uygulama, sayıları gittikçe artan İmam Hatip okulları, Yüksek İslam Enstitüleri ve İlahiyat fakülteleriyle sürdü. 1986 rakamlarıyla sadece İmam Hatip okullarındaki öğrenci sayısı 300 bin dolayındadır. O tarihte orta öğretimdeki her 5 öğrenciden birinin bu okullarda okuduğu anlamındadır bu rakam. Üstelik bu sayılar sürekli artış halindedir. 1986 yılında bu okulların sayısının 400'e, öğrenci sayısının da bugünkünün 3 katına çıkarılması hükümetçe planlanmıştır. Yığınla Yüksek İslam Enstitüsü, 9 İlahiyat Fakültesi olduğunu söyleyelim. Bütün bu enstitü ve fakültelerin pek az istisnayla tarikatlarca bölüşüldüğü ve İslam'ın sünni yorumu doğrultusunda etkinlikte bulunduğu, giderek şeriat ve şeriatçılığın değirmenini su taşıdıkları gerçeğin bir başka yüzüdür. İmam Hatip okullarının açılışındaki gerekçe, bir yandan okullara konan din derslerine öğretmen sağlamak, öte yandan aydın din adamı yetiştirmekti. Aslında düpedüz bir safsataydı bu. Çünkü aydın ve din, bu iki kavram birbirine zıttır. Aydın, Descartes'ten beri iyice biliyoruz ki, bir kuşkudan yola çıkan insanın adıdır. Din ise kuşkuya yer vermez. Aydının kafasında dogmalar yoktur. Din, dogmaların alanıdır. Böylece din adamı olur ama aydın din adamı olmaz. Aydın din adamından bilgisi daha fazla olan insan kastediliyorsa, önemli olan bilginin eksikliği ya da fazlalığı değil, niteliğidir. Öte yandan, aydın din adamı kavramını ortaya atanlar, bununla laik değerlere saygılı din adamını da kastetmişlerdir. Devletin laik değerlere saygılı oldukça din adamı yetiştirmesinde sakınca görmemişlerdir. Korkunç bir yanılgıydı bu. Laik bir devletin ne olursa olsun din adamı yetiştiremeyeceği gerçeği bir yana, İslam'da din adamının şeriata inanacağından hiçbir zaman laik olmayacağı gerçeğini gözden kaçırmışlardır. Öyle olunca İmam Hatip okullarından işin doğası gereği laik kafalı din adamı değil, şeriat adamı çıkacaktı. Nitekim o çıkmaktadır. Hatırlatmaya gerek yok. İmam Hatip okulları, Sünni inanışın yuvaları olacağından, Alevi-Sünni zıtlığının bulunduğu bir ülkede, Sünni yoruma göre yetişmiş bir İmam Hatip'in, Alevi yurttaşlar arasında camide ve okulda nasıl bir rahatsızlık üyesi olacağı da hesaba katılmamıştır. Nitekim bu rahatsızlık çoktan başlamış ve sürmektedir. Fakir fukara halk çocuklarına, onları toplumda yaratıcılığa götürecek, teknik kalkınmaya katkıda bulunacak, çağdaş bilgilerle donanmış okullar yerine, ölü gömdürmeyi layık görüp, tufeyli bir mesleğin yolunu açmanın aşağılayıcı niteliği bir yana, laik devletin temellerini göz göre göre baltalamanın bir başka görünümü de şu. İmam Hatip okulları bir meslek okulu olarak açılmışlardı. Ne var ki bir tarihten sonra temel öğrenim kurumlarına dönüştürüldü. Bugün bu okulları bitirenlerin pek azı Diyanet İşleri'nde görev almaktadır. Büyük çoğunluğu ise üniversitelere girebiliyorlar. Arkasından da devletin her kesimi ve kademesinde, özellikle İçişleri Bakanlığı ile adli hizmetlerde görev üstleniyorlar. Yalnız Genelkurmay Başkanlığı orduya şeriatçı düşünceler sızmasın diye olacak, harp okullarına İmam Hatip mezunlarını almıyor. Düpedüz skandal elbette. Devlet kendi yetiştirdiği insanlara kimi makamların yolunu açarken kimi görevler için de kuşkuyla bakıyor onlara. İmam Hatip mezunu kaymakam, vali, yargıç olacak ama subay giderek general olamayacak. Neden? Sonra önemli mi bu? Bir ilde harp okulu mezunu general, İmam Hatip okulundan çıkmış valinin kimi koşullarda emri altındadır. Çünkü askeri otorite sivil otoriteye bağımlıdır. Kısacası neresinden bakılsa çelişme. Dahası var. Pek bilinen bir şeydir. İslam'da kadından imam olmaz. Oysa Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönettiği imam okullarında en azından 50 bin kız öğrenci bulunmaktadır bugün. Erkek imam yetiştiren öteki okullardaki yüz binlere bu rakımı da eklemeli. Yüz binlerce çocuğun gönderildiği, resmi olan ve olmayan binlerce Kur'an kursunu, hafız yurtlarını saymıyoruz. Niçin bunca çaba bu yolda? Söyleyelim, din okullarında dinsel eğitim her şeyin odağındadır. Ve dinde Tanrı ile büyüklerin emirlerine uymak temel kuraldır. Öte yandan dinsel eğitimden geçenler olayların nedenini, niçinini sormazlar. Ne ki emredilmiştir, itiraz etmeyip onlara uyan insanlar durumuna gelirler. Bu tür insanların oluşturduğu toplumda doğal olarak otoriteye bağımlı, edilgin bir toplum olur. İşte böylesi bir toplum yaratmak, okullara din dersi koymanın amacı buydu. Din okulları açmanın da. Halkı uyutmanın araçlarında bir olarak düşünülen İmam Hatip okullarının son yıllarda sayılarının hızla artırılmasının daha da özel bir amacı vardır. İşçi sınıf hareketinin önünü kesecek barikatlardan birini daha kurmak. İşçi sınıf hareketi geliştikçe bu okulların sayısını artırmanın altında yatan bu. Açık söylemek gerekirse Türkiye'de resmi ordu gırtlağına değin işçi sınıfı düşmanlığı üzerine talim görmektedir. İmam Hatip okulları ve öteki din okul ve kursları gelecekte işçi sınıfının önüne çıkarılacak sivil şeriat ordusunun militanlarını yetiştirmektedir. Her ikisi de antikomünizm temeli üstünde soluk alıp veren bu iki ordudan biri, iktidara yürüyen işçi sınıfının karşısına yurt elden gidiyor diye dikilirken, ötekin atacağı çığlık bellidir, şeriat elden gidiyor. Bu çığlığı daha önce de duyup ürpermiş değil miyiz? Özetleyelim. Okullara din derslerinin sokulmasıyla laiklikte bir gedik açılırken, İmam Hatip okulları da bu gediği daha da genişletmiştir. Cumhuriyeti kuranların üzerine o denli titredikleri öğretim birliği ilkesi yıkılmıştır. Türkiye'de eğitim bugün iki başlıdır. Bir yandan içine din derslerinin sokulmasıyla alabildiğine yaralanmış da olsa laik okullar vardır. Öte yandan ise düpedüz şeriatçılık talim eden imam hatip okulları. Yok türbandı, yok şuydu, yok buydu. Görüntülerle uğraşmayı bir yana bırakalım. İşin aslını görelim. Türkiye'de laik eğitim, onun vazgeçilmez kuralı olan öğretim birliği ilkesi, aydınlanma hareketimizin cumhuriyetin temellerine koyduğu harçtır. İmam Hatip okulları doğrudan doğruya bu temellere olan saldırılardan biridir. Kayıtsız şartsız laik eğitim yeniden kurmalıyız. Onunla beraber vazgeçilmez nitelikte başka önlemleri de alarak. Vazgeçilmez önlemler. Tekrar edelim. Bütünüyle laik bir devlet yapısı oluşturulmadan Türkiye'de demokrasinin kurulup işlemesi olanaksızdır. Laik eğitim bu yapının bir parçasıdır ama hepsi değildir. Laik devlete götürecek başka kurumlar üzerinde de durmak ve gerekli önlemleri almak şart. Devleti dinin dışında tutmayı ilki olarak koyup uygulamasına geçerken, Türkiye'nin tarihsel gelişmesine bağlı olarak içinde bulunduğu koşulları da gözden uzak tutmamalı elbette. Örneğin, Cumhuriyeti kuranlar laikliğe giderken gerçekçi davranıp, din ve ibadet işlerini de sadece teknik bir kamu hizmeti olarak devletin etkinlikler arasına katmışlardı. Ve bunu yaparken dinler ve mezhepler, inanan ve inanmayanlar arasında asla taraf tutmamış ve uygulamada da göstermişlerdi bu yansızlığı. Nitekim Sünni Müslümanlığın ağırlıkta olduğu bir toplumda özellikle Aleviler din ve vicdan özgürlüğü bakımından rahat nefes almışlardı. Ancak Kürt Alevilerin salt Kürt oldukları için Cumhuriyet'in Kürt politikasından paylarına düşen acıyı yine de tattıklarını, tarihsel gerçeklere saygı kaygısıyla belirtmiş olalım. Laiklik adına vazgeçilmez önlemler nelerdir? Eğitim dışında göze ilk çarpan bir olgudan başlayalım. 1950'lerden başlayarak saptırılan kurumlardan biri Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Bu kurum, başka öteki devlet kurumları gibi tarikatların aralarında kapışmak için mücadele ettikleri bir fetva makamı, bir tür Şeyhülislamlık olup çıkmıştır. Kur'an çevirisinde bile politika yapacak denli çığırından çıkan bu devlet dairesi, mezhepler karşısındaki yansızlığını yitirip bir sünni saltçılığına yönelmiştir. Şimdi, laik devleti yeniden ayaklar üzerine oturtmaya kalkarken, din ve ibadet işleri başlarda olduğu gibi yansız ve teknik bir kamu hizmeti olarak mı sürdürülecektir, yoksa devlet örgütü dışında ve bütünüyle cemaatler eliyle yürütülmesi yolu mu seçilecektir? Konu pek önemlidir. Bu seçeneklerin biri ya da ötekinin lehinde ya da aleyhinde söylenecekler vardır. Nasıl? Şuradan başlayalım. Demokrat aydınlarımızın laiklik bilincini oluşturan batıdaki laiklik düşüncesi ve laik devlet anlayışı, aydınlanma döneminin bir ürünü olarak uzun bir süreç içinde ete kemiğe bürünen tarihsel bir kategoridir. Laiklik, özü bakımından din işlerinin derece derece devlet etkinliklerinin dışına çıkarılması yoluyla oluşan bir değerler sistemi ve bir sosyal uzlaşmadır. İlerici bir burjuva ideolojisidir ve sosyal gelişmede bir simgedir. Bir toplumda laik değerlerin yer etmesi ve laik devlet yapısının kurulabilmesi için o toplumda kapitalizmin iç dinamiklerle gelişmesi, ilerici burjuva değerlerin yaşanması, köy-kent zıtlığının kalkması, tarımın gelişmesi, kırsal nüfusun %10-%15 gibi en alt düzeylere inmesi ve köylülük ideolojisinin belirleyici olmaktan çıkması gerekir. Bugün Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve benzeri Batı ülkelerinde laikliğin kurumlaşması ve bir yaşam biçimi haline gelmesi, aslında yaşanan sanayi devrimine bağlı olarak köy-kent farklılığının ortadan kalkması, kırsal nüfusun %10'lara düşerek köylülük ideolojisinin etkisizleşmesiyle mümkün olabilmiştir. Bu toplumlarda kilise varlığını sürdürmekle birlikte etkisiz bir kurum olarak tarihsel mirasın bir simgesi haline gelmiştir. Kilise, İstese de devlet işlerine müdahale edecek güce sahip değildir oralarda. Öyle olduğu için de Batı ülkelerinde din işleri her türlü devlet müdahalesi dışında kalabilmekte ve devletten bağımsız olarak cemaatler eliyle yürütülebilmektedir. Batı toplumlarındaki süreci yaşamamış toplumlarda laikliğin kurumsallaşması pek güçtür. Örneğin, köylülüğün hem nicel hem de ideolojik olarak çok güçlü olduğu Polonya'da, komünist iktidarın 40 yıldır dinsizliği ve kilise düşmanlığını bir devlet ideolojisi olarak sürdürmesine karşın, kilise hiçbir güç kaybına uğramamış ve en etkin bir sosyal güç olarak varlığını koruyabilmiştir. Komünist partinin güç yitirdiği bugünkü Polonya'da, kilise iktidarı belirleyecek ve ona yön verebilecek bir etkiye kavuşmuştur. Oysa ileri Batı ülkelerinde, hiçbir zorlamaya gerek kalmadan kilise marjinal bir konuma girmiştir. Sosyal ve siyasal etkinliği kalmamıştır. Kilise bu ülkelerde varlığını sürdürebilmek için hem zihniyette hem de dinsel pratikte önemli reformlar yapmış. İnsan hakları ve çevre korunması gibi günümüzün tüm insanlığı ilgilendiren temel sorunları ile ilgilenmeyi asıl uğraşı haline getirmiştir. Bu karşılaştırmanın bize gösterdiği gibi, bir toplumda laik değerlerin yer edilmesi ve devletin laik bir nitelik kazanması yalnızca bir anayasa sorunu değildir. Ondan da fazla nesnel, tarihsel ve sosyal koşulların belirlediği bir sorundur. Laiklik açısından Türkiye'nin tarihsel, sosyal koşullarını gözden geçirdiğimizde, ortaya çıkan tablo pek iç açıcı değildir. Günümüz Türkiye'sinde hala nüfusun %60'ı kırsal alanda yaşadığı gibi, kentleşen nüfusun da büyük bir bölümü gecekondu yaşamı içinde köylülüğün değerler sistemine bağlı bulunmaktadır. Köy ve kent yaşamı arasında bir uçurum vardır bir bakıma. Kapitalizmin görece gelişmişliğine karşın köylülük hala etkin bir ideoloji olarak varlığını sürdürmektedir. İşçi sınıfı henüz birkaç kuşak aşamadığı için köylülük ideolojisinin etkisinden tümüyle kurtulamamıştır. Bu koşullarda Türkiye'de din işlerinin cemaatler eliyle yürütülmesini benimseyen Batı tipi bir laik devlet örgütlenmesinin yaşama şansı olduğu söylenebilir mi? Belirttiğimiz sosyal koşullardan dolayı Türkiye'de böyle bir örgütlenme modeli uygulandığında devletin hızla bir din devletine dönüşmesi, laiklikle birlikte demokrasinin de ortadan kalkması tehlikesi yok mudur? Öte yandan, din ve mezhep işlerinin bağımsız cemaat örgütleriyle yönetilmesinin ülkede iç barışı da tehlikeye sokacağı ve önlenmesi güç mezhep çatışmalarına yol açacağı söylenemez mi? Bağımsız örgütlenen Sünni ve Alevi cemaatlerinin sürtüşmeleri kaçınılmaz hale gelmez mi? Ve bu sürtüşmelerin bir iç savaşa dönüşmesi olasılık dışı mıdır? Hiç de yabana atılamayacak sorulardır bunlar. Böylece Batı'daki biçimiyle laik toplum örgütlenmesi Türkiye için geçerli olmadığından, ülkeyi tehlikeye sokmadan ve demokrasiyi de tüm kurum ve kurullarıyla yaşatacak yeni bir örgütlenme modeli aramak akla daha uygun görünüyor. Nasıl bir model olabilir bu? Bu model, Tarık Ziya Ekinci'nin de belirttiği gibi yönlendirilen bir laiklik olabilir ancak. Buna göre laik devlet ilkesinden ödün vermeden din ve mezhep işlerinin devletin yönlendirdiği cemaat örgütleri eliyle yürütülmesi Türkiye için uygun bir model olsa gerek. Bu uygulama zaman içinde sosyal gelişmeye koşut olarak Batı tipi örgütlenme modeline dönüştürülebilir. Bu düşünceden kalkarak demokrasi ile bağdaşır. Türkiye'ye özgü bir laik düzen adına şu ilkeler önerilebilir. 1. Din işleri, din ve mezhepler arasındaki eşitliği gözeterek ve evrensel laik devlet ideolojisiyle çelişmeyecek biçimde devletin denetimi ve yönlendiriciliği altında cemaatler eliyle yürütülür. 2. Devlet, din eğitimini cemaatlerin gereksinmesine göre düzenler. Onların gereksinmelerine göre din eğitimi veren kurumların açılması, çalışma biçimleri ve eğitim programları devletçe düzenlenir. Bu kurumlara ibadet gereksinmesini karşılayacak sayıdan fazla öğrenci alınamaz. Bu son öneri bugün birer temel öğretim kurumu haline getirilmiş olan İmam Hatip okullarını laik devlet ve laik eğitim içinde birer yere olmaktan çıkarma amacına dönüktür. Ancak söz konusu önerinin amaca ne denli hizmet edeceğini, yani ne denli gerçekçi olduğunu olayların akışı ve zaman gösterecek elbette. Böylesi bir kısıtlama ilahiyat fakülteleri içinde söz konusudur. Bugün Türkiye'de devletin kurduğu binlerce öğrencisiyle 9 ilahiyat fakültesi vardır ve hiçbir uygar ülkede bu tür bir enflasyon da yoktur. 3. Kamu kurumlarında ve özellikle okullarda ibadet yerleri bulundurulamaz. 4. Devlet, eğitim ve öğretimin hiçbir kademesinde ne adla olursa olsun din öğretimine yer veremez. Bu son öneri 1950'lerle açılmış ve 12 Eylül rejimiyle doruğuna varmış bir çağ dışı yürüyüşe son verme amacını taşıyor. Eğitimi laik bir niteliğe kavuşturma bakımından ilk atılması gereken adımların başında da herhalde din ve ahlak öğretimini ilk ve orta öğretimde zorunlu ders olarak düzenleyen hükmün anayasadan çıkarılması gerekiyor. Bu önerilerin yanı sıra akla gelen daha başkaları da vardır. Örneğin vakıflar idaresi dine ve dinciliğe hizmet eden bir kurum olmaktan çıkarılmalı. Elindeki olanaklar sosyal yardım çerçevesi içinde değerlendirilmeli. Eski eser niteliğini taşıyan camilerin bakım ve onarımı dışında devlet dine, dinsel kurumlara tek bir kuruş bile harcamamalı. Ve bu yoldan elde edilebilecek ve birkaç yıl sonra bugünkü rayiçle milyarlarca liraya ulaşacak büyük meblağlar sanayileşme yatırımlarına ayrılmalıdır. Ayrıca İslamcıların salt dincilik amacıyla devlet kurumlarına soktukları, üstelik işin ehli olmayan şişirme kadrolar ayıklanmalı. Böylece dinin ve dincilerin kayırılmasına son verilmelidir. Devlet örgüt ve etkinliklerinde tam bir şeriatçılardan arındırmaya gitmek yaşamsaldır. Bunun gibi yine laik bir devletin gereği olarak bugün ceza kanunu ile yasaklanmış M.175 Tanrı tanımaz ve din karşıtı her türlü görüş ve propaganda serbest olmalıdır. Burada uzun yıllar gündemde kalmış TCK 141-142 ile 163'ün kaldırılıp kaldırılmaması sorununa yeniden değinmenin sırasıdır. Şurası bir gerçek. Ülkemizde sosyalizm devletçe sistemli olarak baskı altında tutulurken laiklik ilkesinin sürekli ihlalleri sayesinde dinci akımlar devletçe fiilen desteklenmektedir. Şimdi bu destek ortadan kalkmadan, yani laikliğe aykırı tüm uygulamalara son verilmeden 163. maddenin hedef tuttuğu yasakları kaldırmayı demokrasi adına savunmak olanağı yoktur. Bu görüşü önce laiklik sonra 163 sloganı ile özetlemek mümkündür. Bu ön koşul gerçekleşmedikçe 141-142. Maddelerin 163'ten bütünüyle bağımsız olarak kaldırılmasında da demokrasi adına bir tutarsızlık yoktur. Bu kitabın ilk basımındaki bu düşüncemizin arkasından çıkarılan Terörle Mücadele Kanunu, 163. maddedeki yasağı kaldırıp şeriatçı görüşlere kapıları ardına değin açarken 141-142. Maddelerdeki yasağı daha da ağırlaştırarak sürdürmektedir. Böylesi bir ayrımın altında yatan Hinoğlu Hinli'yi hatırlatmaya gerek var mı? Özetleyelim. Laikliğin geçerli olmadığı bir İslam toplumunda demokrasi rafta kalır. Laik eğitimin bulunmadığı bir toplumda da inanç özgürlüğü yoktur. Öyle olduğu için de ülkemizde gerçek demokratlıkla laik devlet giderek laik eğitim adına mücadele iç içedir.